Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine selatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi takvime göre 8 Mart 1401 Hicri Kameri 3 Rebiül Evvel 1444 ve miladi 30 Eylül 2022 Cuma. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından sonra gazeteci Mehdi Tanrıkoğlu ile Türkiye'nin ekonomik durumu üzerinde yapılan röportaj Mevlana öğretileri insan acılarına bir son, yılın sloganına özel İran masalları ve efsaneleri adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ben Ahmet Eş, haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran'ın güvenliği müsamaha edilemez dedi. Tüm General Bakır'ı Amerika'nın her türlü eylemine karşılık verileceğini söyledi. İran, Batı'nın teröristlere destek çıkan açıklamasını kınadı. İranlı yetkili Kazım-ı Gumi, İran'ın Kabil'deki terör olayında yaralananlara yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Hamas hareketi direniş işgal güçlerini Batı Şeria'dan çıkmaya zorlayacak dedi. Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya'ya ilhakını imzaladı. Şimdi haberler. Ehl-i Beyt'in masum imamlarından 8. İmam Rıza'nın türbesinin kubbesindeki bayrak 3 Rebiül Evvel münasebetiyle değiştirildi. Muharrem ve Safer ayı boyunca İmam Rıza türbesinde asılı olan siyah bayrak yeşil bayrakla değiştirildi. Rezevi türbesinin mütevelli heyet başkan yardımcısı Muhammed Tevekkoli konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hicri Kameri Muharrem ve Safer için 63 günlük yas ve İmam Rıza'nın şehadet günlerinin ardından bugün Rebiül Evvel ayının 3. günü şafak vakti üzerinde ayet bulunan yeşil bir bayrak çekildi ve yeşil bayrak siyah bayrağın yerini aldı dedi. Tevekkülü sözlerinin devamında şöyle dedi. Bu vesileyle geçmiş asırlardan miras kalan ve bu mukaddes mekanın büyüklüğünü ve ihtişamını gösteren rezevi flütleri çalındı ve türbenin çiçekleri de değiştirildi. Söz konusu yetkili bu törenin İmam Rıza Türbesi'nin hizmetkarlarının huzurunda ve kaside programlarının icra edilmesiyle yapıldığını söyledi. Bugün Hicri Şemsi takvime göre 8 Mehr, 30 Eylül İran'ın resmi takviminde bugün Mevlana'yı anma günüdür. Mevlana veya Mevlevi olarak bilinen Celaleddin Muhammed Belh, Hicri 604 yılında Rebiül Evvel ayının 6'sında Belh şehrinde doğdu. Mevlana Fars asıllı en ünlü İranlı şairlerdendir. Tam adı Muhammed İbni Muhammed İbni Hüseyin'i, Hüseyin'i Hatibi Bekri Belhi'dir ve yaşamı boyunca Celaleddin, Hudavendegar ve Mevlana Hudavendegar gibi takma adlarıyla anılmıştır. Mevlana'nın ana dili Farsçaydı. Mevlana'nın Mesnevisi onun en önemli eseridir. Bu şiir koleksiyonu 6 cilt ve 27 bin beyitten oluşmaktadır. Pek çoğu Mesnevi tasavvufi şiirin en büyük eserlerinden biri olarak kabul eder. Mevlana'nın gazel koleksiyonu yaklaşık 2500 gazeldir ve çoğunun sonunda Rumi soyadını belirtmemiş ve soyadını Şems Tebriz olarak değiştirmiştir. Bu nedenle Mevlana'nın eserlerinin bu kısmı Kelliyat veya Divan-ı Şems olarak bilinir. Bu eserde 35 binden fazla Farsça ve binden fazla beyit Arapça, 200'den az çoğunlukla Farsça Türkçe veya Farsça Yunanca, Türkçe ve Yunanca beyit bulunmaktadır. 17 Aralık Mevlana'nın vefatının yıl dönümüdür. Konya'da bu münasebette her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana'yı anma için özel tören düzenlenir. Tahran'da bugün cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği müsamaha edilemez dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran devrim muhafızlarının Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ayrılıkçı teröristleri bastırma eylemlerini takdir etti ve şöyle dedi. Terör örgütleri Irak'ın kuzey bölgesindeki 50-60 üste İran'ın güvenliğine karşı her türlü faaliyetleri yapıyorlar. İran'a karşı çok sayıda terörist ve ayrılıkçı grubun varlığı haline gelen Irak'ın Kürdistan bölgesinde bulunan terör gruplarının İran karşıtı hareketlerinin artmasıyla birlikte devrim muhafızları ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı ve Irak'a yönelik yeni saldırılar başlattı ve bu teröristlerin gezi sığınak ve diğer mekanlarını yerle bir etti. Tahran'da cuma namazı vaizi ülkede son olaylara düşman ve isyancıların suistifadelerine atıfta bulunarak Resulullah'ın ümmetinin büyük yürüyüşünde halkın görkemli bir şekilde bulunmasının destansı bir durum olduğunu belirterek ulusal çıkarları tercih eden kahraman İran halkı safını fitnecilerden ayırdı dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, eğer Amerikalılar İran'ın İHA'larına karşı bir eylemde bulunurlarsa İran Silahlı Kuvvetleri bu düşmanca eyleme anında karşılık verecektir dedi. Tümgeneral Muhammed Bakri, Kuzey Irak'ta İran'a ait bir İHA'nın Amerika tarafından düşürüldüğüne yönelik iddiaya dair Amerikalıların İran'a ait İHA'lara karşı bir eylemde bulunması durumunda İran Silahlı Kuvvetleri bu düşmanca eyleme karşılık verecek, İran karşılık verme ve intikam alma hakkını saklı görüyor ifadelerini kullandı. Tümgeneral Bakri, İran ordusunun Irak'ta Harir, Erbil ve Duhok'taki üslere dair tam ve dakik bilgileri sahip olduğunu vurgulayarak biz sadece bölücü teröristlere karşı sert askeri düzenliyoruz, saldırı düzenliyoruz. Bu aşamada Amerikalılara karşı bir eylemde bulunmuyoruz. Ancak Amerika'nın bu eylemine karşılık olarak intikam alma hakkını saklı gördüğünü, yeri ve zamanı gelince uygun bir karşılık verileceğini bilmesi gerekir dedi. Tümgeneral Bakri açıklamasının devamında Amerika'nın İran'a ait İHA'yı etkisiz hale getirdiği iddiası Amerikalıların bölücü teröristlerle ortak olduğunu ve söz konusu bölücü teröristlerle işbirliği halinde olduğunu ispatlıyor ifadelerini kullandı. İran Genelkurmay Başkanı açıklamasının devamında Amerikalı ve Siyonist üstlere ev sahipliği yapan komşu ülkeleri tavsiyede bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı komşu ülkelerde bulunan Amerikalı üslerden düşmanca bir eylem, milli güvenliğimize ve milli çıkarlarımıza karşı bir eylem gerçekleşirse muhakkak söz konusu üslere gerekli cevabı vereceğiz şeklinde konuştu. Tümgeneral Bakri, İran'ın komşu ülkelerle olan dostluğunun bazı kaidelerinin olduğunu vurgularak söz konusu kaide ve geleneklerin yerine getirilmemesi durumunda mantıklı ve karşılık olarak bir cevap beklemeleri gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Batılı ülkelerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kürdistan bölgesindeki teröristlerin karargahına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarını kınadı. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın maddelerine göre herhangi bir sınırdan saldırı eylemlerine karşı kendi milli güvenliğini koruma hakkını esas alarak kesin ve sağlam bir şekilde her türlü terör eylemine karşı mücadele eder dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün Almanya ve Amerika'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütlerini üstlerine saldırısına dair bildirileri ve açıklanan tutumlarını şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada İran defalarca Irak'ın merkezi hükümetindeki yetkililerden ve aynı zamanda Kuzey Irak'taki sorumlulardan egemenliklerini uygulayarak maksimum engelleme politikasıyla İran'a karşı faaliyet gösteren bölücü terör örgütlerinin önüne geçmesini istemiştir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. İran tüm dönemlerde ister resmi mektuplaşmalar olsun, ister Tahran, Bağdat ve Erbil'de yetkililer arasında düzenlenen görüşmelerde Kuzey Irak'ta İran karşıtı terör örgütlerine ev sahipliği yapılmasına itiraz etmiş İran, hiç şüphesiz ülke sınırlarından tehdit edilmesini kabul edemez. Nasır Kenani, bundan önce de uyardığımız üzere İran, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde herhangi bir topraktan saldırı eylemlerine karşı yalnızca kendi milli güvenliğini savunma hakkına esas alarak her türlü terör eylemine karşı mücadele eder ifadelerini kullandı. Öte yandan İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin merkezi Zahedan kentinde bir terörist saldırıda çok sayıda terörist bir polis karakoluna saldırdı. Bu terör operasyonunda çok sayıda polis personeli ve yoldan geçenler yaralandı ve Zahedan hastanelerine kaldırıldı. Silahlı kişilerin polis karakolunu bombalarken karakola da çok sayıda molotof kokteyli attığı söyleniyor. Sistan ve Belucistan Eyaleti Güvenlik Şurası bir bildiri yayınlayarak şöyle dedi. Teröristler ateş ederek şehrin durumunu güvensiz hale getirmeyi planlıyorlardı. Durum güvenlik ve polis güçlerinin uyanıklılığı ve tepkisiyle kontrol altına alındı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan geçtiğimiz aylarda bazı dışişleri bakanlarının Amerika'dan İran'a mesajlar iletmeye çalıştıklarını, aksinin de olduğunu belirterek Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Amerika'nın mesajını İran'a ilettiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumu aralarında yaptığı görüşme hakkında İran'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Macron'un bu toplantıda öne sürdüğü fikirlerle önce Cumhurbaşkanı'nın en üst düzeydeki İran tarafının görüşünü almaya, ikinci olarak da aklına gelen ve gelinen noktaya ulaşmada ilerlemeye yardımcı olabilecek fikirleri ortaya koymaya çalıştı dedi. Emir Abdullayan, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için müzakerelerin devam ettiğini, Amerikan tarafının 8-9 günlük bir değerlendirmenin ardından görüşlerini sunacağını ve İran için temel rol oynayan bazı konularda görüş bildireceğini söyledi. Emir Abdullayan, İran'ın bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu ve iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi. Müzakere masasını terk etmeyecek ve karar verme cesaretine sahip olup olmadığını göstermesi gereken Amerikan tarafıdır dedi. İran ve Umman Dışişleri Bakanları yaptırımların kaldırılması için müzakereler konusunda görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamid el-Busaidi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ortak endişe duyulan bazı konular, bölgesel ve uluslararası arenada son gelişmeler ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren nükleer müzakereler ele alındı. Emir Abdullayan, İran'ın baskıcı yaptırımlarının iptali için yapılacak müzakerelerden sonucunun Amerikan tarafının ciddiyetine, inisiyatifine ve esnekliğine bağlı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı İran'ın istikrarlı, güçlü bir anlaşmaya varma konusunda ciddi ve kararlı olduğunu söyledi. İran'ın Afganistan'daki özel temsilcisi İran'ın Kabil'in batısında eğitim merkezine düzenlenen terör saldırısının kurbanlarına her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu sabah Kabil'in batısındaki Deşti Barçı bölgesinin eğitim merkezinde meydana gelen terör saldırısında en az 32 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Eğitim merkezinde yapılan sınav sırasında terör patlaması yaşandı. Afgan polisine göre intihar bombacısı bu eğitim merkezinin öğrencileri arasında üzerindeki bombayı patlattı. Deşti Barçı ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı bir bölge ve Kabil'deki Hazara azınlık topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve zaman zaman kanlı saldırıların hedefi oluyor. Şu ana kadar bu patlamanın sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından İran'da COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği 328 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı İran'da 144.426'ya, vaka sayısı 7.548.648'e yükseldi. Koronavirüsü salgını dünya çapında 6.547.776 kişinin ölümüne sebep oldu. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Akşam haber bültenimize devam ediyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın Kıbrıs Rum yönetimi ordusunu güçlendirme yönündeki girişimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Ankara'nın adanın Türklerin yaşadığı bölgeye askeri güç ve silah gönderme kararını duyurdu. Amerika'nın Kıbrıs Rum yönetimine yönelik yaptırımları kaldırması Türkiye'yi kızdırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından çarşamba günü Washington'u uyardı ve Kıbrıs Rum kesimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının karşılıksız kalmayacağını, herkesin bilmesi gerektiğini ve bunun için tüm önlemlerin alınacağını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs Türk kesimini korumak için daha fazla asker konuşlandıracağını ve askeri teçhizat göndereceğini söyledi. Türkiye Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kuruluna 2022-2024 döneminde görev almak üzere Türkiye'nin seçildiğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada ülkemiz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yönetim kuruluna 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir denildi. Türkiye'de ekonomik krizin ortasında ve ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 7 ay kala Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervleri azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azalarak 110 milyar 804 milyon dolar oldu. Altın rezervleri ise 23 Eylül haftasında 445 milyon ton dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi. Türkiye Ordu Birliklerinin Kuzey Irak'taki saldırılar devam ederken Türkiye Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas siyasi birim yardımcısı Salih El Aruri, Mescid-i Aksa'ya yönelik büyük bir saldırı olduğunu belirterek işgalcilerin daha da ileri gitmemeleri için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Irak kaynakları 1 Ekim'de yapılacak gösterilerin arifesinde bu ülkenin başkenti Bağdat'ta özel güvenlik önlemleri alındığını bildirdi. Ekim 2019 protestoları kötü ekonomik durum ve bu ülkedeki dış müdahaleler sebebiyle Irak'ta gerçekleşen bir dizi protestonun başlangıcı olmuştu. Ekim 2019'daki protestolar sırasında 100'den fazla kişi ölmüş, 6000 kişi yaralanmıştı. Bahreyn'deki muhalefet partileri bu ülkenin parlamento ve belediye seçimlerini boykot ettiler. El Mesire kanalına göre Bahreyn'deki muhalefet partileri bu ülkedeki parlamento ve belediye seçimlerinin sahte ve gayrimeşru bir süreç olduğunu bildirdi. Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin Suudi Arabistan'a gizli silah ihracatına yeniden başladığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber bülteni burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın petrol ihracatına karşı yeni Amerikan yaptırımları etrafında. Amerikan Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran petrolünün ihracatını kolaylaştırmak bahanesiyle 10 şirket ve bir gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde bu yaptırımlar hakkında bugün Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Güney ve Doğu Asya'daki müşterilere 100 milyonlarca dolarlık İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışıyla ilgili uluslararası bir şirketler ağını yaptırım listesine yerleştirdiği açıklamasına yer verildi. Amerikan Hazine Bakanlığı aldığı kararın bazı İranlı aracı şirketleri ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Hindistan'daki birkaç paravan şirketi hedef aldığını duyurdu. Bu yaptırımlar genel olarak Amerikan yaptırımlarının etkilerinin kaybolmasıyla ilgili yeni gerçeklerin oluştuğu bir durumda uygulanmıştır. Son zamanlarda Amerikan Hazine Bakanlığı yaptırımların istenmeyen etkileri olarak adlandırılan kavramı araştırmak için bir ofis kurdu. Bu çaba Biden hükümet tarafından Amerika'nın Trump'ın başkanlığı döneminde yaptırımlara aşırı başvurma sebebiyle yaptırımların etkisizleştiğine dair farkındalığın gölgesinde benimsenmiştir. Anlaşılan Washington yaptırımların etkisinin düşüş sürecini durdurmak için kolları sıvamıştır. Biden yönetiminin İran'a özellikle petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımlar uygulama alanındaki eylemi Tahran'a yönelik azami baskı kampanyasının devamı olarak değerlendiriliyor. Bilindiği üzere bu kampanya İran'ı nükleer, füze ve bölgesel alanlardaki yasa dışı ve mantıksız talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla Mayıs 2018'de kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan çekildikten sonra eski Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlığı döneminde başladı. Eski Amerikan hükümeti nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik azami baskı kampanyası çerçevesinde İran'ın petrol satışlarını kısa sürede sıfıra indireceğini iddia etti. Ancak başarısız olunca Ocak 2021'de işine son vererek İran'ın dize getirme amacına ulaşamadı. Ayrıca İran, Amerika'nın baskısına rağmen petrol ihracatını başarıyla sürdürdü. İran'ın sergilediği bu duruşu azami direniş politikası çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Biden yönetiminin yetkilileri ve bazı Amerikalı siyasetçiler İran'a yönelik azami baskı siyaseti karşısında yenildiklerini defalarca itiraf etmişlerdir. Demokrat Senatör Murphy çeşitli tweet ve yorumlarda Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek İran'la daha güçlü bir anlaşmaya varılabileceği iddiasını yanlış buldu ve Bercam Anlaşması'ndan çekilmeyi Amerikan dış politikasının son 50 yılının en aptalca kararı olarak nitelendirdi. Trump'ın İran'a yönelik azami baskı yaptırımlarından hiçbir şey elde edilmediğini ve nükleer anlaşmadan çekilmenin İran'ı daha güçlü kıldığını itiraf etti. Amerikan Başkanı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönüş bağlamında ilk sloganlarının aksine Washington pratikte buna aykırı bir şekilde davranmış ve Trump yönetiminin İran'a yönelik aynı başarısız siyasetini izlemiştir. İran'ın petrol ihracatına karşı yeni yaptırımların dayatılması da İran'ın davranışını değiştirmedi ve Amerika'nın taleplerini kabul etmedi. Kapsamlı ve sözde felç edici yaptırımların etkinliği açısından Trump yönetiminin aynı etkisiz mantığına uyararak gerçekleştirildi. Özellikle İran'ın Washington'un nükleer anlaşmaya dönme teklifine verdiği cevap, Biden yönetiminin yetkililerinin Tahran'ın mantıklı ve yasal taleplerinden sapması konusunda umutsuzluğa düşmesine neden oldu. İran, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını nükleer anlaşmanın kalıcılığına ilişkin garantilerin alınması ve Atom Enerji Ajansı'nın güvence taleplerinin kaldırılmasını doğrulamasını temel talepleri olarak belirlemiş ve İran milletine somut ekonomik faydalar getiren ikili bir anlaşmaya bazı kısıtlamalar karşılığında dönmeyi makul gördüğünü ve kabul ettiğini vurgulamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Başkan Yardımcısının Güney Kore ziyaretinin amaç ve getirileri etrafında. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Amerikan siyasi ve yasama yetkililerinin Seul ziyaretinin ardından Güney Kore'ye yaptığı ziyaret, Washington'un Güney Kore Yarımadası ve Doğu Asya'daki gerilimi ve güvenlik iltihapları daha da arttırma yönünde bir çabadan ibaret olduğunu gösteriyor. Tüm bu ziyaretler Washington'un Güney Kore ile ilişkilerini güçlendirme ve Kuzey Kore ile olası bir güvenlik çatışmasına karşı bu ülkeye kendini savunması için güven verme bahanesiyle yapılıyor. Oysa Amerika'nın Doğu Asya bölgesindeki davranışı oldukça kışkırtıcı ve gergindir. Amerika'nın Güney Kore ile çok sayıda deniz ve siber tatbikat düzenlemesi ve bu ülkeyi Batı'nın askeri kolu olarak NATO ile işbirliği yapmaya teşvik etmesi ayrıca Güney Kore'de Amerikan THAAD dahil binlerce füze sistemi ve askerinin konuşlandırması bu doğrultuda oldukça dikkat çekici ve düşündürücüdür. Pekin'de güvenlik meseleleri uzmanı Lu Chao konuyla ilgili şöyle diyor. Güney Kore, Japonya gibi Washington'un Pekin karşı siyasetlerine girmemiş olsa da Güney Kore'nin Amerika ile kapsamlı askeri ve güvenlik işbirliği bölgede güvensizlik ve gerilimi körüklerken bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Amerikalı yetkililerin art arda Güney Kore ziyaretlerinin en önemli sebeplerinden biri Amerika'da Trump'ın başkanlığı döneminde iki taraf arasında meydana gelen muhtemel boşluğu doldurmaya çalışmaktır. Kamala Harris, Güney Kore'de dahil olmak üzere ortaklarından Seul ve Washington arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyen bu ülkenin güvenlik koruması için yılda yaklaşık 5 milyar dolar ödemelerini istedi. Ayrıca Amerikalı yetkililerin tekrarlayan hedefler ve eksenler çerçevesinde Güney Kore ziyaretleri Çin'e karşı bir güç gösterisidir. Son sıralarda Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan adasına yaptığı son ziyarette zirveye ulaştı. Harris'in de Pelosi gibi Güney Kore ve Kuzey Kore arasında tampon bölgede varlığına benzer bir planı olduğunu söylenen haberler Kuzey Kore'de öfke ve sert tepkiye neden oldu. Amerika'da Doğu Asya meseleleri konusunda uzman olan Snyder bu konuda şöyle diyor. Amerika'nın hedeflerinden biri Seul ile olan ilişkilerindeki olası boşluğu doldurmaktır ki Güney Kore için güvenlik sağlama hakkını elde etme çabaları sebebiyle Trump döneminde oluşturuldu. Çünkü Trump'ın bu siyaseti bu ülkenin bağımsızlık yanları arasında güvenliğin Amerika'ya devredilmesine karşı çıkma kıvılcımlarını oluşturdu. Harris, Güney Kore Devlet Başkanı ile görüşmesinde Amerika'nın bölgedeki taahhütlerini yineledi. Güney Kore Devlet Başkanı, halkımızın özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını savunmak için güvenilir bir destek ayağı olarak Güney Kore-Amerika ittifakını geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum derken, Harris, iki ülke arasında ittifakın önemini vurguladı, ortak çalışmaya güçlendirme niyetinin altını çizdi. Her halükarda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Güney Kore'ye yaptığı son ziyaretin ardından Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul'e yaptığı ziyaret Amerika'da Demokrat cenahın bu ülkenin yaklaşmakta olan ara seçimlerinde Washington'un Çin karşıtı siyasetlerini istismar etme kararlılığını gösteriyor. Bu arada Güney Kore ve hatta Japonya bile bölgede olası bir savaş durumunda rakip saldırılara karşı son derece savunmasız olduklarını ve Güney Kore merkezli Amerikan askeri teçhizatının bu ülkeyi savunmak için uygun bir kalkan olamayacağını çok iyi biliyorlar. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizde gazeteci Sahin Mehdi Tanrıkulu ile konuşuyoruz. Türkiye gündemine dair gelişmeler gözden geçirmeye karar verdik bugünkü sohbetimizde. Mehdi Bey, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların maaşlarını arttırma sözü verdi açıklamalarında. Türkiye son aylarda lira devalüasyonu, işsizlik artışı, enflasyon ve efendim bu gıda fiyatlarındaki ciddi artış ile karşı karşıya geldi ve yaklaşık 3 ay önce Türkiye hükümeti bu ülkedeki enflasyon artışı nedeniyle bu yıl askeri maaşı 4250 liradan 5500 liraya çıkardı. Biz geçtiğimiz sohbetlerimizde Türkiye'deki bu ekonomik krizle ilgili ve aslında çözüm yollarıyla ilgili sizin görüşünüzü, fikrinizi almıştık. Ancak şimdi bu maaşların, özellikle askeri maaşın 5500 liraya çıkarılması sizce hükümet tarafından atılan bir adım ve sunulan bir çözüm olarak görülüyor mu Türkiye'de? Mevcut şartlardaki bu pahalılık meselesine bakarak siz hükümetin bu adımlarını ve önlemlerini nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye'de klasik bir yaklaşımdır yine. Seçim süreçlerinde vaatler bolca verilir. Altı çok boş olan vaatler de verilir. Aslında halka, insana çok ciddi saygısızlığı da içeren vaatler verilir. Çünkü yalan vaatler çok veriliyor. Yani yerine getirilmeyen vaat tabii ki bir yalan olur. Halka söylenmiş olan bir yalan da bir halka saygısızlık olur. İnsanların gözünün içine bakıp da söylediğin bir sözü yerine getirmemek kadar yani ahlaki açıdan sıkıntılı bir durum değildir. O açıdan Türkiye'de ise bu çok da sakız gibi çiğnenen bir duruma dönüşmüştü. Hatırlarsınız daha önceki hükümetler sürecinde, çok önceki hükümetler sürecinde işte bolca vaatler veriliyordu. Yani Antep'ten bilmem Süleymaniye'ye kadar hızlı tren hattı bilmem ve benzeri. Bunu kaba karikatürize edilmiş biçimiyle söyleyelim. Bunlar yerine getirilmeyen bir vaat aslında sorgulansaydı böylesi halka bir saygısızlık da ortaya çıkmazdı diyeyim. Diğer yandan hükümetler yani gücü barındıran, gücü kendinde inisiyatifine almış olan güçler de seçim sürecinde şimdi bunu aslında kontrolsüz yaptıklarından ötürü de bu vaatleri veriyorsun da yerine getiriyorsun da kimin cebinden yapıyorsun bunu? Bu açıdan da ciddi bir sorgulama olduğu bir konu. Bakıyorsun istismar edilerek orada sanki birileri ya da bir parti ya da bir hükümet, o dönemin hükümeti yapmış gibi bir yanlış algı ortaya çıkarılıyor. Bunlar doğru değildir. Bunlar çok yanlış ve bu süreçte Türkiye halkının, Türkiye kitlesinin, seçmeninin ciddi anlamda tartıştığı, sorguladığı bir durumdur. O açıdan işte maaşların artırılması veya diyelim buna benzer, çünkü seçimler yaklaştıkça deyim yerindeyse torbaların ağzı daha da açılacak. Daha da hiç düşünülmemiş konular da Türkiye gündemine sürülebilir. Bunlar tabii ki her şeyden önce hükümetin yapmak zorunda olduğu ama buna takıldığı, kendi siyasi istismarına konu ettiği yaklaşımlardır. Bundan ötürü de elbette Türkiye'de eskisi gibi bir beklenti olmuyor, yani bir sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. O açıdan çok da kriminalize etmek istemiyorum. Yani maaşlar şu kadar artırılmış, bu kadar artırılmış. Yani bunlar ciddiyetten uzak. Türkiye'nin en temel ihtiyacı olduğu demokratikleşmedir. Demokratikleşme konusu Türkiye'de ciddi anlamda da tartışılan, algı düzeyinde tartışılan bir konu halindedir. Türkiye iç barışını sağlamadan, Türkiye demokratik bütün kimliklerin demokratik birliğini sağlamadan Türkiye ekonomik sıkıntıdan, ekonomik sıkıntılardan, zahmetlerden kurtulması mümkün değildir. Yani şu anda Türkiye'nin iç barışını sağladığı oranda bölgede barışın da öncülüğünü yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Felsefik olarak, siyasal olarak bunu yapma gerçekleştirecek güce ve anlayışa sahiptir. Bunu yaptığı oranda tabii ki sorunlarını aşar. Aşmadığı zaman da tabii ki saplanıp kalır. Lozan'ın bitmek sürecinde olduğu bir süreçte Türkiye'nin yapısal sorunlarının tartışılmaya açılacağı da bir gerçektir. O açıdan
evet.
Türkiye'nin çok daha ciddi politika yürütmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Uluslararası anlamda özellikle Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili yaşanan gelişmeler, yani ister Irak'la ilgili olsun, Suriye'yle ilgili olsun, bunun yansımaları Türkiye ekonomisine nasıldır Mehdi Bey? Yani bazı kararlar alıyorlar, Suriye'ye mesela bir saldırı planında bulunuyorlar, sonra vazgeçiyorlar. Şimdi bu Türkiye'nin içinde halkın refah seviyesine nasıl yansıyor sizce?
Şimdi bu konuda mevcut durumu aslında yürüttüğü politikalar Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın çok da onayladığı, hatta Rusya'nın da çok da onayladığı politikalar değil. Ama reel pratik politika açısından bazı ilişkiler ve ittifaklar geliştirilmek durumunda kalınıyor. Ya da diyelim Türkiye'nin daha farklı ters pozisyonlara girmemesi için gösterilen hassasiyetlerden ötürü bir kabul dürümü varmış gibi yaşanıyor. Oysa ki Türkiye bu yapı tarafından, sistem tarafından da, yani mevcut dünya sistemi tarafından da çok da politikaları onaylanmıyor aslında. Türkiye'nin okumak istemediği, görmek istemediği yaklaşım budur. Bu nedenle zaten duygusal yaklaşımlara giriyor. Yani duygusal politikalara saplanmasının nedeni bu. Bunu görmek istemiyor, okumak istemiyor. Halbuki bu durumda, yani daha net belirtirsem, bir dönem belki de hani bir ara tartışıldı, Yunanistan'la Türkiye'nin çatışması belki de istendi. Belki de onlar arasında çıkan bir savaş istendi. Hatta bu konuda bazı hamleler yapıldı. Hatırlarsınız geçmiş süreçlerde. Böylesi dalgalanmalar Yunanistan'la özellikle sürtüşme biçiminde ortaya çıktı. Denilebilir ki Türkiye biraz uzak kaldı. Türkiye tam savaş başlanacağı anlardan bir adım geri attı ve o dalgayı bir nevi boşa çıkardı ya da o dalgayı düşürdü, şiddetini düşürdü diyelim. Şimdi bu dalgalar biçiminde devam eder. Yani düşmezse bu dalgalanmalar devam eder. Bunun alt yapısı vardır çünkü. Yani şöyle bir yorum da vardır. Acaba Türkiye ile Yunanistan arasının mevcut Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına da baktığında çok duygu yüklü, duygusal yaklaşımlar. Yok işte ABD'ye biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Yani bunlar bir devlet yürütme, devleti yönetme ciddiyetiyle fazla bağdaşmıyor. Eksik kalıyor. Peki Türkiye ile Yunanistan birbirine girdiği zaman, diyelim ki bir savaş fiili, resmi bir savaş başladığında Amerika kimi destekleyecek? Şimdi Türkiye zaten açıklıyor şu anda Yunanistan'da 9 tane ABD'nin resmi üssü vardır. Yunanistan gibi bir yerde 9 tane üssü vardır. Bu resmi, peki gayri resmi de bir sürü ilişkileri vardır. Şu demek oluyor ki yani Yunanistan ABD açısından biraz öncelikli olmuş oluyor. Niye öncelikli oldu, ilişkiler niye bu duruma geldi konusunda bilimsel bir sorgulanma halen geliştirmekten uzaktır. Bu olduğu zaman tabii Türkiye biraz da celalleşerek hani bir politika yürütme iddiasında olduğu için zaman zaman işte Suriye'ye girerim, işte şöyle yaparım, böyle yaparım gibi bazı yaklaşımlar, bunlar yerine oturmadığı zaman ve gerçekçi olmadığı zaman daha fazla diyelim prestij kaybına yol açıyor. Ve bu konuda Türkiye'de niye bu prestij kaybı yaşatıldı biçiminde bir sorgulanma da geliştirilmiyor. Olmadığı zaman söz uçup gitmiş oluyor. Bir söz söylendi işte ansızın şuraya giderim, ansız buraya giderim. Yani bunlar bir devlet ciddiyetiyle söylenebilecek basit laflar değildir. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle hemen basit biçimde telaffuz edilebiliyor. Tabii ki Suriye'ye giriş o kadar artık kolay değil. Türkiye'de gelişen artık yeni ittifaklaşmalar vardır, yeni dengeler vardır. Bölge Orta Doğu'da yeni dengeler vardır. Bunları bilimsel olarak insan gözlenmediği zaman, gözlemediği zaman ve devlet ciddiyetiyle bir yönetim, bir halk yönetimi sorumluluğuyla yaklaşmadığı zaman tabii ki ayakları havada kalan bir açıklama şeklinde kalır ki bu da prestij kaybına yol açıyor. Yani prestij kaybına yol açan, yol açmak tabii ki bir devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor başta. Bundan ötürü daha fazla diyelim şiddetle Irak'a saldırı, Suriye'ye saldırı, bombalamalar bunlar hep bir Türkiye açısından ciddi ekonomik kayba yol açıyor. Ekonomik sıkıntıya yol açan adımlar olmuş oluyor.
Evet.
Yaşanan sıkıntıların önemli bir kaynağının da bu olduğunu düşünüyorum.
Doğru. Çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey. Bize vakit ayırdığınız için size iç açma diliyoruz efendim. Sağ olun.
Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye ekonomisiyle ilgili yaşanan gelişmeler üzerinde konuştuk. Türkiye ekonomisindeki krizler üzerinde etkili olan olayları ve etkenleri de gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mevlana üretirleri insan acılarına bir son.
Değerli dinleyicilerimiz, İranlı büyük şair ve arif Mevlana Celaleddin Muhammed'in vefat yıldönümü dolayısıyla sizler için hazırladığım sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İnsanların acı kaynaklarından biri dünya malına yönelik aşırı hırsıdır. Mevlana Mesnevi Manevi'nin başında Padişah ve Cariye masalında bu aşırı hırsın bir örneğine işaret ediyor ve Semerkantlı kuyumcu Halet ve altınları görünce nasıl aşırı hırsına yenik düştüğünü ve eşine ve çocuğuna yüz çevirerek kendi ayağı ile sıkıntılara doğru gittiğini ve dünya malına yönelik düşkünlüğün son ölüm olduğunu beyan ediyor. Mevlana insanın tüm gam ve acılarının kaynağı fuzuli arzuları olduğunu belirtiyor ve Fihi Mafih de bu konuda şöyle diyor. Tüm acılar bir şeyi isteyip de elde edememekten kaynaklanır. Eğer bir şey istemezsen acı da olmaz.
Mevlana'nın bakışında insanın iç acılarının bir etkeni de şehvettir. Mevlana, insanın ruhi ve dış sorunları ve sıkıntılarının büyük bir bölümünün nefsani, heva ve heveslerinden kaynaklandığını savunur. İnsan bu yüzden günden güne ruhani boyuttan uzaklaşır ve hayvani boyutu, melekuti boyutunun yerine geçer. Mevlana'ya göre şehvet ve nefsani heva ve hevesler insanı sapma uçurumuna sürükler ve yaşamında günah işlemesine yol açar.
Mevlana'ya göre insan dert ve acılarının sebep ve etkenlerini tespit ederek kökleri ve beşeri dertlerin ve acıların etkili zeminleri hakkında geniş bir tanıma kavuştuğunda hiç tereddüt etmeden onları kökünden kurutmalı ve insanda birçok ruhi ve psikoloji sıkıntıya ve hastalığa yol açan dertlerin kronik hale gelmelerine engellemelidir.
Thank you. Mevlana'nın beşeri acıların tedavisine yönelik inancı başta mesnevi manevi olmak üzere çeşitli eserlerinde yer yer bir takım tanımsal, psikolojik ve diğer bazı mekanizmaları kullanarak insanların dert ve acılardan kurtuluşu için bazı yöntemler öneriyor. Mevlana, her insan kendine özel zatı ve huyuna göre davrandığı ve kendi düşüncesinin emri altında olduğu inancından hareketle insanın bazı ruhi ve psikolojik davranışlarının kökleri, iç eğilimleri, inançları ve zihni hedefleri arasında arıyor ve ona göre uygun yöntemler öneriyor.
Mevlana insan riyazet çekerek acılarından kaynağı olan bazı menfi davranışlarını değiştirebileceğine inanıyor. Mevlana'ya göre insan nefsani heva ve heveslerine karşılık vermesi nefsin menfi amelleri yavaş yavaş sönmeye yüz tutar ve nefsine teslim olunca ruhu kanatlanarak uçmaya başlar. İnsan Mevlana gözünde irade ölüm sayılan riyazet ve içindeki hırsı ve nefsinin şehvet alevlerinin yatışmasıyla birlikte bir kez daha doğmuş gibi olur ve acılardan kurtulur.
Tahran Radyosu.
Mevlana İslami marif ve dini deneyim ve inançlarından ilham alarak insan günahlarına kaynaklanan acılardan kurtulmak için Hak Teala katına yalvarıp yakarması gerektiğini ve duaları icabet görmesi için Subhanallah huzurunda suçunu itiraf etmesi ve Allah-u Teala'dan af dilemesi gerektiğine inanır. Mevlana da Pir Çengi masalı, Peygamber huzurunda Müslüman olan putperest adam ve Yunus kavminin masalı gibi birçok masalda Allah katına istiğfar ve yalvarış ve yakarışın sonuçlarına işaret ediyor. Mevlana, Hak Teala katına yalvarış ve yakarışı Hak tarafından karşılık ve mükafat bekleyen bir etken olarak görüyor. Hak Teala da vereceği mükafatla dertli insanın bu amelini takviye ediyor. Böylece insan Hak Teala'nın merhametiyle acıdan kurtulur.
Mevlana derdi acı ile mücadele yollarından birini gam ve acıya karşı sabır şeklinde biliyor ve insan sıkıntılara karşı gerekli kifayeti göstermesi ve uzlaşmacı davranışları ile acılarla bir nevi barışmasına vurgu yapıyor. Mevlana başta mesnevi manevi olmak üzere eserlerinde yer yer Enbiya'nın hakkı inkar edenlere karşı sabrına işaret ederek insanları acılara karşı sabırlı olmaya ve direnmeye teşvik ediyor. Mevlana insanların dini ve kültürel inançları sabrın sosyal ve insani boyutlarını hatırlatıyor ve bu şekilde acılara karşı sabır gücünü de takviye etmeye çalışıyor. İnsan sabırla bundan önce zannettiğinden daha fazla acılara ve sıkıntılara karşı tek başına dayanabilecek güce sahip olduğunu ve ruhi ve psikolojik acıların üstesinden gelebileceğini anlıyor.
Mevlana ilahi takdire razı olmayı da insanın kendi iradesiyle hak iradesine karşı teslim olma mekanizmalarından biri olarak görür. İnsan böylece kendi iradesiyle hak iradesini birbiriyle örtüştürmekle dert ve acı karşısında kendisinden tepki vermez. Mevlana, dert ve acı karşısında Allah'tan şikayetçi olmamak gerektiğini, zira Allah'ın bizden daha iyi bizim durumumuzdan haberdar olduğunu ve sonuçta onun inayeti sayesinde insanın tüm acılarının sona ereceğini belirtiyor. Mevlana'ya göre, İnsan kendi acılarına aşkla bakması ve bela durumunda da lezzetine kavuşması gerekir. Mevlana açısından insan rıza durumundayken pasif değildir ve kendi durumunu değerlendirmeye ve acıda daha yüce hedefleri aramaya başlar.
Mevlana'ya göre beşeri eylemleri azaltma ve hafifletmenin bir yolu da dertli insanla dertlerini paylaşmak ve dertlerine kulak vermektir. Mevlana'ya göre dertli insanın sözünü dinlemek, arada etkili bir irtibat kurulmasına ve böylece kederli kişinin dertleri kısmen hafiflemesine ve içindeki huzur duygusu takviye olmaması ve dertli insan bu paylaşımı ile dolaylı olarak içinde ideal bir duyguyu yerleştirmeye vesile olur.
Mevlana'ya göre insan kendi derdi ve acısına mana kazandırdığında ve ona mümince ve ideal bir açıdan baktığında dert ve acı onun için lezzet ve zaferin ta kendisi gibi cilve edecektir. Mevlana insanların acıdan kurtuluş yollarından birini acıya yönelik düşünce modelini değiştirmesini görüyor ve bu bakış ve düşünce ve acıya yüklediği mananın değişmesinin ona acıya galip gelme fırsatını yaratacağını ve sonuçta insan acıdan kaynaklanan sıkıntılardan kurtulacağını savunuyor. Buna göre Mevlana bir gam geldiğinde ona aşkla yaklaşmayı ve olumlu bakmayı, böylece menfi düşünerek o acı ve kederin ikiye katlanmasından kaçınılmasını ve ona karşı zafiyet hissetmemeyi tavsiye eder. İşte bu yüzden derde farklı açıdan yaklaşan Mevlana onu ilahi sonsuz rahmetin kaynağı ve bir hazine olarak görür.
Mevlana insanı dert ve acıdan kaynaklanan depresyon ve perişanlıktan kurtarmak için çeşitli masallar ve görüntüler çerçevesinde insanla acı arasındaki mesafeyi azaltmaya ve onu dert ve acı kaçınılması gereken bilinmedik bir mesele olmadığını göstermeye çalışıyor. Mevlana'ya göre eğer insan acıya yönelik bakış ufkunu değiştirir ve onu bir konuk gibi karşılar ve ona alışırsa, hiç kuşkusuz acıyı yüceltici bir fenomen ve ruhunu arındıran bir etken bulacaktır. Mevlana bu inancını çeşitli temsillerle beyan ediyor.
İranlı ünlü edebiyat uzmanı Dr. Abdülhüseyin Zerrinkub şöyle diyor. Mevlana bu tür masalları ve temsilleri beyan ederken kesinlikle ustaca bir masalcı gibi okurunda bekleyiş ve heyecan yaratmak istemiyor. Mevlana muhatabına huzur terkin etmek istiyor ve bu huzuru terkin ederek onun çalkantılı ve heyecanlı ruhunu sakinleştirmek istiyor.
Mevlana beşeri acıları beyan etmenin yanında temsilli masallar ve masal içinde masal yöntemiyle mesnevi muhataplarını çeşitli ufuklara taşımaya ve karşısında yeni ufuklar açmaya çalışıyor. Mevlana yarattığı temsillerde ve görüntülerde doğal elemanları kullanarak dertli insanın zihnini dert ve acıdan saptırmak istiyor ve insan acının gerçeğiyle doğrudan ve çıplak halde karşılaşmasına mani olmaya çalışıyor.
Aşk terapi Mevlana'nın acıdan kurtulmak için en önemli eğilimidir. Aşk Mevlana bakışında en büyük zevk ve yaşamın nihai gayesidir ve her insanın arzu edebileceği en büyük ürkü sayılır. Nitekim Mevlana'ya göre aşktan daha tatlı ve daha hoş bir duygu olamaz. Mevlana bakışında aşk, insanı varlık acısı, hırs ve bencillikten kurtaran tanım ve bilincin en yüksek mertebesidir ve insanı birçok beşeri acının kaynağı olan zaman ve mekana bağlı kimlikten kurtarır ve insan aşkın yardımıyla zaman ve mekandan bağımsız hale gelir. Mevlana'ya göre aşk insanı değiştirir ve onu kendisinin hemcinsi yapar ve böylece insana lezzetin en yüksek mertebesini tattırır. Müzik
Muhterem dinleyiciler, İranlı büyük şair ve arif Mevlana Celaleddin Muhammed'in vefat yıl dönümü dolayısıyla sizlere için hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyicilerimiz, sizlerden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
İslami Kalab rehberi 1401 yılı için üretim, bilgi, tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunacağız. Bu bölümde İran ekonomisinde bilgi tabanlı üretimin diğer bazı sonuçlarını ele alacağız.
Bilgi tabanlı ekonominin önemli sonuçlarından biri ülkedeki çeşitli üretim kapasitelerinin gelişmesidir. Ekonominin petrole bağımlılığı 100 yıllık uğursuz mirasımızdır. İslam İnkılabı rehberi yıllardır ülke yetkililerinin petrol dışı ekonomiye dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Petrolün İran ekonomisindeki payının azaltılması ve bilim ve bilginin kullanılması ile alternatif pazarların ve diğer ekonomik kaynakların kullanılması İran ekonomisine çeşitli alanların açılmasına ve İran'da fabrikaların ve atölyelerin ve düşük ya da yüksek istihdam yaratma oranlarına sahip küçük ve çeşitli şirketlerin kurulmasına tanık olmamıza neden olacaktır. Sağlık, ulaşım, inşaat ve tarım, bilgi tabanlı şirketlere ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer almaktadır.
İslam İnkılabı rehberi 24 Temmuz 2012'de şunları söylemişti. Petrolün yerine başka gelir getirici ekonomik faaliyetler koymaya çalışırsak, ekonomi alanında en büyük önemli hareketi yapmış oluruz. Günümüzde bilgi tabanlı endüstriler bu boşluğu büyük ölçüde doldurabilecek işler arasında yer alıyor. Ülkede bu boşluğu doldurabilecek çeşitli kapasiteler var.
Gerçek şu ki son yıllarda ülkenin sanayi sektörlerinde kullanılan ham madde ve teknolojinin önemli bir kısmı diğer ülkelerden ithal edilmekteydi ve bu yıllarda bunların temini ve güncellenmesi konusunda birçok sorunla karşılaştık. Son yıllarda birçok fabrika üretim hatlarını kurmakta ve tamamlamakta yaşadığı sorunlar ya da ihtiyaç duyduğu ham maddeleri temin etme ağlarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tamamen kapanmış durumda veya tüm kapasiteyle üretim yapmamakta.
Bu fabrikaların kapanması ülkenin üretim kapasitelerinin önemli bir kısmının kaybolmasına yol açmış. Teknik ve bilgi ihtiyaçları bilgi tabanlı şirketler tarafından ön planda tutulduğu takdirde farklı sektörlerde üretimin gelişmesi mümkün olabilecektir.
Bilgi tabanlı şirketler avantajlar yaratarak önemli örneklerinden biri petrol ve gazla ilgili endüstrilerin gelişmesi ve ham satışlardan kaçınması olan diğer üretken faaliyetlerin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu konuda İslam İnkılabı rehberi şunları söyledi. Petrolün, gazın, diğer madenler sektörünün alt sektörlerine dikkat edilirse ülkedeki metallerimiz, taşlarımız, değerli taşlarımız, ülkede ne kadar pahalı taş madenleri var.
Bunlar üzerinde hiçbir çalışma yapılmadan, katma değeri olmadan ihraç edilmektedir. Bu sektörler, bizim bilgi tabanlı şirketleri bu sektörlere yönlendirmemiz açısından önemlidir. Bu nedenle yeni teknolojinin kendisinin doğal bir genişleme modu vardır. Yani insan teknoloji konularda ne kadar ilerlerse önüne de alanlar açılır. Dolayısıyla istihdam yaratma kesinlikle zarar görmez ve bilgi tabanlı üretim dikkate alınabilir. Aynı zamanda istihdam yaratıcı konusu da var olsun.
Ekonominin bilgi tabanlılaşmasının bir başka sonucu da zalim yaptırımların etkisiz hale getirilmesidir. Bilgi tabanlı şirketler özellikleri ve dinamizmi, çevre koşullarına uyum sağlamaları ve yüksek esneklikleri nedeniyle yaptırımlarla yüzleşmeyi uygun bir kapasiteye sahiptir. Verimsizlikleri akıllıca azaltarak mal ve hizmet üretiminin verimliliğini artırarak yeni ürün, hizmet ve pazarların geliştirmesinden en iyi şekilde yararlanarak ve ekonomiyi halkçı bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim orta vadede tehditlere karşı kırılganlığı en aza indirecek ve şoklara ve baskılara karşı direnci en uç düzeye çıkaracaktır.
Diğer bir ifadeyle bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretimlerin yaygınlaştırılması uzun vadede ekonominin maksimum olarak güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye zemin sağlayacaktır. Bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim kapasitesinin kullanılması üretimin artmasına ve direniş ekonomisinin temel göstergesi olan içsel düzeyin yükselmesine neden oluyor. Öte yandan yaratılan değer içsel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra ihtiyaçlara da cevap verme kabiliyeti bulacak ve içsellik ve dışa dönüklük yolunda da gerçekleşecektir.
Tahran Radyosu.
Bilgi tabanlı şirketler bilimin sınırlarında hareket eder. Bu nedenle yaptırımlardan etkilenmezler. Bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı ürünler, hatta bunlarla ilgili bilimler, ülkenin güç üretiminde yarattığı stratejik etkiler nedeniyle yaptırıma tabi tutulabilecek konular değildir. Ayrıca bilgi tabanlı şirketler İran endüstrilerine ve ürünlerine yönelik Amerika yaptırımlarını etkisiz hale getirebilir. Buna göre istihdam yaratma yaklaşımına dayalı bilgi tabanlı üretim, direniş ekonomisinin gerçekleştirilmesi, ekonomik bağımsızlığının sağlanması ve ekonomi ve halkın geçim alanındaki can sıkıcı bağımlılıkların ortadan kaldırılması için ana stratejidir.
İslam İnkılabı rehberi bu konuda 8 yıl önce şöyle demişti. Kısa vadede benim inancım şu. Yani bu inanç uzmanlar ve görüş sahiplerinin yaptığı çalışmalardan kaynaklanmaktadır ki yaptırımlar da bugün yaptırımlar meselesi akıllarda gündemde olan meselelerden biridir ve bilimin ilerlemesiyle etkisizleşecektir. Kısa ve orta vadeli bakış ile de bakarsak o uzun ve uzun vadeli gelecek ne olursa olsun bugün düşmanlarımızın elinde milleti aşağılamak için bir araç olan yaptırımlar var. Düşmanlar yaptırımları yaşamla ilgili olan pratik baskılar dışında milli onura baskı yapmak için kullanırlar ve aşağılarlar.
Bizim geçmişten bu yana yaptırımlar konusuna çok fazla bel bağlamamak gerektiğini tekrarladığımız gerçeği bundan dolayıdır. Ülke meselelerine bilimsel bir bakışla ve bilime önem vererek, bilim sanayi ve tarımı birbirine bağlayarak yaptırımlar etkisiz hale olacak ve bu alanlarda çalışma alanı bize açıktır ve çalışabiliriz.
Bilgi tabanlı şirketler direniş ekonomisi konusunda gündeme getirilmiş olan ve üzerinde tartışılan ve ülkenin meselelerini tüm taraflarınca onaylanmış olan en temel işlerden biridir.
Elbette bilgi tabanı şirketlere ayırt etmede dikkat edilsin. Yani göstergeler ve özellikler ve bilgi tabanı şirket standartize edilsin. Birileri bilgi tabanı şirket adına gelip diğer bazı alanlarda yaygın olan bu işler aracılık ve benzerlerine ilerletmesin. Kelimenin tam anlamı ile bilgi tabanı şirket olsun, bu ana eksenlerden biri olmalıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, yılın sloganına özel adlı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programlarda İran ekonomisinin bilgi tabanlaşmasının sonuçlarının bir başka bölümünü inceleyeceğiz.
Bizi www.parsule.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran halkı arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde masalların en önemli özelliklerinden birinin kısa oluşları olduğunu anlatmıştık. Tecrübelere dayanmak masalların bir başka özelliğidir. Uzmanlara göre masallar aslında insanların tecrübelerinin yansımasıdır. Söz ve kelamda ifa ettiği rol, düşünürlerin felsefelerini ifa ettiği role benzer. Masallar gerçekte uzun deneyimlerin sonucunda ve güçlü düşüncelerden türemiştir. Bu yüzden masalların çıkış noktası halkın deneyimleri olduğu söylenebilir. Nitekim her gün insanların güncel yaşamında sıradan bir deneyim gibi gözüken basit bir hadise veya gelişme hikmet dolu bir cümlenin temelini oluşturabilir.
Masallarda kullanılan sözcüklere bakıldığında bu sözcüklerin insanların yaşamının tüm boyutlarını kapsadığı, bu açıdan halkın yaşamının yansıması olduğu söylenebilir. Bir yandan yaşam canlı ve tüm cazibeleriyle devam ediyor, diğer yandan tüm sosyal, ahlaki ve dini kanunlar ve kurallar sade bir şekilde masalların diliyle anlatılıyor. Masallar insanların biliminin ve somut deneyimlerinin sonucudur. İnsanların deneyimleri güncel yaşamından kaynaklandığı için masallar da aynı özelliğe sahiptir.
Masalların bir başka özelliği kapsam alanları ve genel içeriğidir. Gerçi masallar küçük ve derli toplu bir konuyu gündeme getirir. Fakat benzetme itibariyle genelleme özelliği taşır. Örneğin ne kürek salladım ne kazma, üzüm yedim gölgede dediğimiz vakit daha genel anlamda çaba harcamamak ve yararlanmayı beklemeyi anlatmak istiyoruz. Masalların genel kapsamı yaygınlaşmalarına ve ün yapmalarına sebep olur. Bu yüzden masallar büyüklerin eserleri gibi birer şaheser ve enfes edebi eser gibidir.
Şimdi masalların özellikleriyle ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve her hafta olduğu gibi bugünkü ibret verici masalımıza geçiyoruz. Bugünkü masalımızın ismi ise "Gönlün nerede hoş ise orası hoştur."
Thank you. Yaşlı bir kadının bir oğlu vardı. Ana oğul yoksulluk içinde gün geçiriyordu. Bir gün oğul anasına şöyle dedi. Bak ana, burada iş yok, güç yok. İzin ver de ben başka bir kente gideyim. Belki orada bir iş bulur, para kazanır, sonra dönerim. Ana baktı başka çareleri yok. Kabul etti. Elindeki son sikkeyi biraz ekmek, biraz su ile birlikte oğluna verdi. Allah yolunu açık etsin dedikten sonra oğlunu uğurladı. Oğul gitti. Gitti ta ki çarşıda yaşlı bir dervişe rastladı. Yaşlı derviş şöyle bağırıyordu. Yok mu biri benim yaşamımda biriktirdiğim tecrübeleri bir sikkeye satın alan? Ancak hiç kimse dervişin sözlerini dinlemek için ona bir sikke vermek istemiyordu.
Yaşlı dervişin haykırışını duyan bizim oğlan kendi kendine düşündü. Yahu benim hiçbir şeyim yok. Şu bir sikke de beni hiçbir yere götürmez. Şu sikkeyi şu yaşlı dervişe versem diyorum. Rabbim rızık verendir. Genç oğlan sikkeyi yaşlı dervişe verdi. Ve şimdi yaşamında elde ettiğin tecrübeleri bana anlat dedi. Yaşlı derviş şöyle konuştu. Hiç kimse bulunduğu yerden memnun değildi. Zanneder ki başka yere gitse gönlü orada daha hoş olur. Ancak bana göre insanın gönlü nerede hoş ise orası hoş bir yerdir. Esas olan hoş olmaktır. Yeri veya mekanı değil.
Tahran Radyosu.
Genç oğlan bu sözleri dinledikten sonra yoluna devam etti, gitti. Gitti ta ki bir çöle vardı. Çölün ortasında bir kuyunun etrafında toplanan bir sürü adam gördü. Genç oğlan sordu. Neler oluyor burada? Adamlar şöyle karşılık verdi. Bizim kervan şu kuyuda su bulmak umuduyla bu yöne geldi. Şimdi hem bizler hem hayvanlarımız hem atlarımız susuz kaldı. Birkaç kez kuyuya iple kovalarımızı saldık ki su çekelim ama kovalarımız hepsi kuyuya düştü. Birini kovaları bulmak için kuyuya indirdik ama o da geri dönmedi. Kuyuda neler olup bittiğini bilemiyoruz.
Bizim genç oğlan iş bulmak için evinden ayrılmıştı. Kendi kendine kervanda bulunan bezirganlara ve zengin adamlara yeteneğini göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Çünkü bu durumda kervanda ona bir iş vermelerini umuyordu. Bu yüzden kervan halkına döndü ve şöyle dedi. Müsaade edin ben kuyunun dibine ineyim ve orada neler olup bittiğini öğreneyim. Kendileri kuyuya inmeye cesaret edemeyen adamlar bu öneriyi kabul ettiler. Genç oğlanın beline bir ip bağladılar ve onu kuyunun dibine indirdiler. Genç oğlan yavaş yavaş kuyuya inmeye başladı ta ki suya ulaştı. Genç oğlan suya girmek ve kovaları bulmak istiyordu ki birden karşısında kapkara kocaman bir dev buldu. Dev genç oğlana şöyle dedi. Sen nere, burası nere? Bu kuyuya at inse korkudan nalını kaçırır. Tavuk inse tüyleri dökülür.
Bizim genç oğlan çok korktu. Deve selam verdi. Dev güldü ve şöyle dedi. Selam selametliktir. Madem edepli bir gençsin, sana bir soru soracağım. Eğer doğru cevap verirsen, sana sağ salim geri dönmene, kuyudan da su çekmene izin vereceğim.
Ama eğer yanlış cevap verirsen, senden önce kuyuya inen ve kalbimi kıran adam gibi seni de kuyunun karanlığında hapsedeceğim. Genç oğlan kendi kendine düşündü. Yahu ekmeğin mi yoktu, suyun mu yoktu? Kuyuna inmen de neyin nesiydi? Ama artık iş işten geçmişti. Allah'a tevekkül etmeliyim. Bakalım bu kara devin kafasından neler geçiyor. Bu düşüncenin ardından genç oğlan deve döndü ve şöyle dedi. Tamam, sorunu sor. Dev sordu. Neresi hoştur? Genç oğlan kendi kendine belli ya, yeryüzü, bağ bahçe hoştur. Ama daha sonra düşündü ki eğer böyle bir cevap verirse kuyuda yaşayan kara devin gönlünü kırmış olur. Çünkü devin yuvası karanlık kuyunun içinde. Birden yaşlı dervişin sözlerini hatırladı ve sevinerek deve döndü ve şöyle dedi. Belli değil mi? Gönlün hoş olduğu yer hoş yerdir.
Kara dev genç oğlanın bu cevabına çok sevindi ve şöyle dedi. Anlaşılan çok deneyimli ve bilgili birisin. Senden önce kuyuya inen adam bana yeryüzünde bağ bahçenin iyi yer olduğunu söyledi. Oysa ben burasını beğeniyorum ve gönlüm burada hoş oluyor. Hadi git kovaları al. Sana ayrıca 3 tane de nar veriyorum. Ama bu narlardan eve varıncaya kadar kimseye bahsetme.
Genç oğlan deve teşekkür etti. Ardından kovaları doldurdu ve yukarı gönderdi. Kendisi de sağ salim kuyudan çıktı. Daha sonra genç oğlan kara devin macerasını kervan halkına anlattı ama narlardan söz etmedi. Genç oğlan kervanla beraber yaşadığı kente döndü. Orada kervan halkı bizim genç oğlana bir inek ve bir de koyun hediye etti ve şöyle dediler. Biz bir süre senin kentinde kalacağız. Dönmek istediğimizde bizimle dönebilir, bizim için çalışabilirsin. Genç oğlan kervan halkına veda etti ve evine döndü. Annesi oğlunu görünce çok sevindi ve şöyle dedi. Ne iyi oldu da geldin. Bu kadar çabuk dönmeni beklemiyordum.
Genç oğlan annesine macerayı anlattı ve şöyle dedi. Allah bana yardım etti. Şimdi bir ineğimiz, bir de koyunumuz var. Birkaç gün sonra da kervanla dönebilir ve onlar için çalışabilirim. Gece vakti olunca ana oğul yemeklerini yediler. Anne çok yorgundu. Yattı, uyudu. Genç oğlan narlardan birini cebinden çıkardı, kesti. Narın taneleri elmas gibi parlıyordu. Genç oğlan buna çok sevindi. Bu yüzden kervanla gitmedi. Nar tanelerini çarşıya götürdü, sattı. Ve kazandığı para ile bir dükkan satın aldı ve ticaret yapmaya başladı. O günden sonra ne zaman insanlar uygunsuz bir yerde yaşayan veya az gelirli olan ve yaşamını zor geçindiren fakat buna karşın durumundan mutlu olan birine rastlarsa şöyle der. Gönlün nerede hoş ise orası hoştur.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya